Hatırlıyorum Afanasi Ivanoviç, evinizin küçük bir derenin kıyısında olduğunu, her zaman derenin şarıltısını duyduğunuzu söylemiştiniz. Bunu şimdi gözlerinle göreceksin. Gidelim. Karanlık basmadan şehre iyice bak. İlkbahar da çok güzel olur. Her taraf rengarenk çiçeklenir. Şehrin bir başından öbür başına dimdik uzanan yol, kavakların, parkların arasından geçip yukarılara doğru çıkıyordu. Yelizarov arabayı yavaş sürüyor ve önemli yerleri gösteriyordu Yedike'ye. Resmi binaları, mağazaları ve konutları işaret ederek bunların son yıllarda arttığını da söylüyordu. Şehrin ortasına gelince büyük bir meydanın ortasında duran görkemli binayı hemen tanıdım. Resimlerini çok görmüştü o binanın. Hükümet konağıydı orası. Yelizarov da tam o sırada aynı binayı göstererek işte merkezi komite orada dedi. Bu binanın yanından geçtiler. Ama bir gün sonra oraya geleceklerini ikisi de bilmiyordu. Oradan sola saptıkları zaman Yedigey yine resimlerinden Kazak Operası binasını da tanıdı. Sonra evlerin iki blok ötesinde yine dağlara, meadow'a doğru uzanan yola girdiler. Şehir merkezini geride bırakarak özel şahıslara ait bahçeli evlerin sulama arklarının arasından ilerlediler. Arkların suyu o karşıki dağlardan geliyordu. İki yana uzanan bahçeler çiçeklerle doluydu. Ne kadar güzel dedi Yedigey. Bu mevsimde gelmiş olmana seviniyorum. Almanya'nın en güzel olduğu günlerdir bugünler. Kışı da pek fena sayılmaz ama ilkbaharda insanın yüreği coşkularla doluyor, ruhu kanatlanıyor. Bu da sizi mutlu olduğunuzu gösterir dedi Yedigey. Eski dostunun böyle olmasına sevinmişti. Yelizarov ona iri ela gözleriyle şöyle bir baktı, bir anda ciddileşti. Ama hemen ardından gülümseyerek yüzünde tatlı kırışıklıklar oluşturdu. Bu bahar başka bahar. Söylediğim o coşku başka coşkudur Yedigey. Hayat değişmelerle, yenilenmelerle doludur. Her değişim ömrün geçip gittiğini gösterse de hayatı anlam kazandırır ve insan yaşamak ister. Senin de başına gelmedi mi? İnsan hastalanır ve sonra iyileşir, iyileşince hayatın değerini daha iyi anlar. Ondan yeni bir tat alır. Yedigey içtenlikle cevap verdi. Böyle bir şey pek hatırlamıyorum ama o beyin rahatsızlığından sonra... Sen bir boğa kadar güçlüsün Yedigey. Benim söylemek istediğim başka. Bu yenilik için bu bahar ilk adımı partinin kendisi attı. Beni mutlu eden, coşturan yenilik budur. Şahsen bir çıkarım olmayacak ama böyle bir değişme beni umutlandırıyor. Tıpkı gençliğimde olduğu gibi umut doluyum. Belki ihtiyarladığım için böyle düşünüyorum. Ne dersin? Ben de buraya tam işte bu yenileşme olayı ile ilgili olarak geldim Afanasi Ivanoviç. Yelizarov aldığı cevabı pek anlayamadı. Niçin? Nasıl yani? Abu Talip Kutlubey'i hatırlıyor musun? Ondan size söz etmiştim. Tabii çok iyi hatırlıyorum. Demek o işi kökünden halletmeye kararlısın. Demek buraya onun için geldin. Çok iyi. Kutlarım seni. Beni değil Ukubala'yı kutlayın. Fikri veren o. Yalnız bu iş için ne yapacağımı, nereye başvuracağımı bilemiyorum. Bu iş enine boyuna konuşuruz seninle. Evde çayımızı içerken rahat rahat düşünür bir karara varırız. Sustular. Biraz sonra Yelizarov şu pek anlamlı sözleri söyledi. Görüyor musun Yedigey, zaman nasıl değişiyor? Daha 3 yıl önce bu mesele için buraya gelmeyi aklına bile getiremezsin. Ama bugün korkmadan konuya eğiliyor ve buraya geliyorsun. Doğrusu olması gereken de budur. İstisnasız herkes adalete güvenmeli, ondan yararlanmalıdır. Hiç kimseye ayrıcalık, üstünlük tanımamalıdır. Ben böyle düşünüyorum. Siz burada her şeyi daha iyi görüyorsunuz ve okumuş bir insan olduğunuz için de bizden daha iyi anlıyorsunuz. Bu konuyu demir yolcular toplantısında biz de tartıştık. O zaman ben hemen Abu Talip'i hatırladım. Çünkü o olay yüreğimde dinmeyen bir sızıydı, kapanmayan bir yara. Konuyu o toplantı sırasında ortaya atmak istedim ama mesele sadece Abu Talip'in haksızlığa uğradığını ortaya çıkarmak değildi. Abu Talip'in büyümekte olan çocukları var. Büyüğü bu sonbaharda okula başlayacak. Peki şimdi nerede yaşıyor bu aile? Bilmiyorum Afanas Ivanoviç. 3 yıl önce göç ettiler ve o zamandan beri bir haber alamıyoruz. Orası pek önemli değil. Nerede olduklarını nasıl olsa öğreniriz. Şimdi önemli olan hukukçuların deyimiyle Abu Talip dosyasını yeniden ele almaktır. Evet, tam öyle. Durumu anlatan, açıklayan kelimeyi hemen buldunuz. Ben de buraya sizinle bunu konuşup tartışmaya geldim. Sanırım boş yere gelmiş olmayacaksın dostum. Yedigey döndükten 3 hafta sonra adresine bir resmi yazı geldi. Ak kağıda dökülen o kara yazıda hakkında soruşturma açılan ve soruşturma sırasında ölen eski demiryolu işçisi Abu Talip Kutlubayev'in eylemlerinde hiçbir suç unsuru bulunmadığı, tamamen suçsuzluğuna karar verildiği, aklandığı söyleniyordu. Ayrıca bu beraat yazısının mağdurun çalıştığı yerde topluluk içinde okunması da tavsiye ediliyordu. Yedigey bu resmi yazıyla hemen hemen aynı gün Yelizarov'dan da bir mektup aldı. Yedigey için öyle değerli bir mektuptu ki bu, onun çocuklarının doğum belgeleri, cephede kazandığı kahramanlık madalyası, yaralandığı için aldığı nişanlar, işindeki başarısından dolayı aldığı belgeler arasında sakladı. Afanas Ivanoviç Yelizarov bu uzun mektubunda Yedigey'in dostu Abu Talip'in dosyasının bu kadar çabuk ele alınmasından, sonra da beraat etmesinden duyduğu sevinci belirtiyor, bunun iyi bir döneme girildiğinin işareti olduğunu, kendimizin yine kendimize karşı bir zafer kazandığımızı yazıyordu. Yelizarov bu mektubunda Yedigey'in Almatı'dan gidişinden sonra beraber gittikleri o resmi dairelere bir daha uğradığını ve önemli şeyler öğrendiğini de yazıyordu. Öğrendiği önemli şeylerin ilki, Abu Talip'i tutuklatan Tansıkbayev adlı sorgu yargıcının görevden alınmasıydı. Bütün yetkileri kaldırılmış, rütbesi indirilmiş, nişan ve madalyaları alınmıştı. Hakkında kovuşturma da açılmıştı. İkinci önemli şey, Abu Talip Kutlubeyev'in ailesinin Pavlodora, aman tanrım ne kadar uzak bir yer, yerleştiğiydi. Zarife orada öğretmenlik yapıyormuş. Medeni haline gelince yeniden evlenmiş. Oturduğu yerden gelen resmi yazıda veriliyormuş bu bilgiler. Yelizarov mektubunda Abu Talip'i ihbar edenin Yedigey'in kuşkulandığı o müfettiş olduğunu da söylüyordu. Abu Talip'in dosyası incelenirken onun yazdığı raporu bulmuşlar. Yedigey mektubuna şöyle devam ediyordu. Bu adamın böyle ağır bir suç işlemesine sebep ne olabilir? Onu tahrik eden nedir? Senin bana anlattıklarını ve benzer olayları hatırlayarak bu konuda çok düşündüm ve bu sorulara bir cevap aradım. Onun niçin böyle davrandığını anlamaya çalıştım. Fakat yazık ki tatmin edici bir cevap bulamadım. Abu Talip'ten böylesine nefret etmesine, hiç tanımadığı bu adama kin beslemesine sebep ne? Belki de bu tarihin bazı dönemlerinde insanlara musallat olan bir hastalık, bir salgındır. Belki de her insanın içinde bulunan gizli bir kıskançlık duygusunun, bir hırsın, onu gizli gizli kemirmesi ve böylesine korkunç bir suça itmesidir. Ama anlamıyorum. Abu Talip'in nesi, hangi özelliği onda böyle bir kıskançlık duygusu uyandırmış olabilir? Bunu bir türlü çözemiyorum. Bir insanı iftira ile lekelemek, karalamak meselesine gelince, bu dünyanın kendisi kadar eski bir usuldür. Bu konuyu burada bulunduğun günlerde çok tartıştık. Bir zamanlar bir insana dinsizdir diye kara çaldın mı, onu buhara pazarında taşa tutarak öldürür ya da Avrupa'da diri diri yakarlardı. Şimdi Abu Talip'in dosyası tekrar incelenip gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra bir kere daha ve kesin olarak inandım ki, insanoğlunun kıskançlık, başkalarını çekememe hastalığından kurtulması daha çok zaman alacaktır. Bu zamanın ne kadar uzun olacağını bilemem ama yeryüzünde kötülüklerin, ağır haksızlıkların sürekli gizli kalamayacağını, adaletin, gerçeğin yok edilemeyeceğini bilmek beni rahatlatıyor ve sevinmem için yetiyor. Gerçek ve hak bir defa daha galip geldi. Şüphesiz bu zaferin bedeli çok ağır oldu ama zafer kazanıldı. Dünya durdukça da bu böyle olacaktır. Hiçbir çıkarın olmadığı halde Yedigey hakkı savunduğun, gerçeği ortaya çıkardığın için mutluluk duyuyor ve seni kutluyorum. Yedigey bu mektubun etkisinden günlerce kurtulamadı. Yine bu mektuptan sonra kendisinde bir değişme, içinde bir duruluk ve aydınlanma hissederek buna pek şaştı. Ve hayatında ilk defa büyük adımlarla yaklaşan ihtiyarlık çağına hazırlanması gerektiğini düşündü. Yelizarov'un mektubu, Yedigey'in hayatını mektuptan önce ve sonra olmak üzere ikiye ayıran bir sınır oldu. Mektuptan önceki dönem ya da o zamana kadarki düşünceleri, kayıkla denize açılınca uzaklaşan kıyılar gibi sisler içinde kaybolup gidiyordu. Mektuptan sonraki hayatı ise günden güne sakinleşen bir akışla devam ediyordu. Bu akışın sonsuz olmadığı ama uzun bir süre devam edeceği belliydi. Yine bu mektuptan öğrendiği ve onu en çok sarsan bir haber de Zarife'nin tekrar evlenmiş olmasıydı. Bu haber onun eski acılarını depreştirdi, üzdü. Ama daha fazla üzülmesini, allak bullak olmasını önleyen şey Zarife'nin evlenmiş olabileceğini önceden düşünmesi, bunun içine doğmuş olmasıydı. Zarife'nin ve çocuklarının nerede bulunduklarını, nasıl yaşadıklarını bilmese de onun yeniden evlendiğinden emindi. Bunları trenle Almata'dan Boranlı'ya dönerken düşünmüş, üzülmüştü. Nereden gelmişti aklına böyle bir düşünce, bunu bilemiyordu. Oysa trene binip hareket ederken hiç üzüntülü değildi, aksine çok neşeliydi. Morali yükselmiş, umudu artmıştı. Çünkü Yelizarov'la birlikte gittikleri her yerde güler yüzle, anlayışla karşılanmışlar. Bu da onun doğru yolda oldukları inancını ve iyi bir sonuç alacakları umudunu artırmıştı. Bunda yanılmadığını sonradan anlayacaktı. Yedigey Almata'dan ayrılacağı gün Yelizarov onu öğle yemeği için gar lokantasına götürmüştü. Trenin kalkış saatine epeyce vakit olduğu için burada yiyip içerek ve içlerini dökerek saatlerce oturmuşlardı. Birbirlerinden ayrılmadan önce Yedigey Yelizarov'un başkalarının hiç açmadığı güçlü düşüncelerini ona açtığını anlamıştı. Eski bir Moskovalı komsomol, Komünist Gençlik Birliği üyesi olan Afanasi Ivanoviç Yelizarov, 1920'lerde basmaçlara karşı vuruşmak için Türkistan'a gelmiş, sonra da buralara yerleşip kalmış ve kendisini jeoloji, yer bilim çalışmalarına vermişti. Gençliğinde Ekim devrimine inanmış, onu ümit bağlamış ama yapılan yanlışların, beceriksizliğin bedelini çok pahalı ödemişler ama denenmemiş bir yolda başlattıkları o hareket yine de durmamış, tarihin özü anlamı da bu akıştaymış zaten. Yine Yelizarov'un dediklerine göre bu hareket şimdi yeni bir güç kazanmış, yeni bir safhaya gelmiş ki bunu da güvencesi toplumun kendi kendini düzeltmesi, temizlemesiymiş. Şimdi bu konuyu açıkça konuşabilir hale gelmiş olmamız da gösteriyor ki iyi bir yola girmiş bulunuyoruz. Demek ki gelecek için yeter gücümüz var demişti Yelizarov. Evet, o gün yemek yerken hep bu konular üzerinde sohbet etmişlerdi. Boranlı Yedigey onu Sarı Öze'ye götürecek trene bindiği zaman işte bu haldeydi. Neşeli, umutlu, mutlu. Dönüş yolunda Yediçay, Semiretçi Ovası boyunca uzanan karlı, heybetli alatavları bir kere daha seyre koyuldu. Ve onları seyrederken Almatı'da geçen günlerini düşünmeye başladı. Ve işte tam o sırada içinden gelen bir ses Zarife'nin yeniden evlendiğini söyledi ona. Yedigey heybetli karlı dağlara, dağların birisinde uzanan ve bahar yeşiline bürünen düzlüklere bakarken bu dünyada Yelizarov gibi özü sözü doğru kişilerin bulunduğunu, onlar olmasa hayatın daha da güçleşeceğini düşündü. Abu Talip'in işi için her şeyi yapmış, her kapıyı vurmuşlardı ve iyi de karşılanmışlardı. Ama yine de çabuk geçen, çabuk değişen, kısa ve oynak zamana güvenilip güvenilemeyeceğini de aklına getirmiyor değildi. Abu Talip sağ olsaydı iftiralardan, aslı olmayan suçlamalardan kurtulur, belki çoluğu çocuğuyla mutlu bir hayat yaşamaya devam ederdi. Sağ olsaydı. Bu söz çok şeyi anlatıyordu. Eğer sağ olsaydı şüphesiz Zarife onu son gününe kadar beklerdi. Onun gibi bir kadın her şeye göğüs gerer, ne pahasına olursa olsun beklerdi kocasını. Ama bekleyecek kimsesi olmayan yalnız bir kadın niçin evlenmesin? Genç bir kadın ömrünü niçin yapayalnız geçirsin? Karşısına iyi biri, uygun biri çıkarsa evlenirdi elbet. İşte bu düşünce Yedigey'i pek sarstı. Bunu düşünmemek için aklına başka şeyleri getirmeye, başka şeylerle meşgul olmaya çalıştıysa da bunu pek başaramadı. Bunun üzerine kalkıp lokantalı vagona gitti. Yolun henüz başlangıcı olduğu için vagon restoranda kimseler yoktu ve bu yüzden havası sigara dumanıyla bozulmamıştı. Masalar tertemizdi. Pencere kenarında bir yere tek başına oturdu ve oyalanmak için bir şişe bira getirdi. Burada otururken de seyredebiliyordu dağları, bozkırı ve gökyüzünü. Bir yanda göklere yükselen karlı dağlar, bir yanda ve gözlerinin önünden kayıp geçen çiçekli ve yeşil düzlükler onun derdini yine depreştirdi. Yine kuruntulara, hüzün dolu bir umutsuzluğa kaptırdı kendini. Yürek acısını giderecekmiş gibi çok içmek istedi ve bu defa bir şişe vodka getirtti. Birkaç kadeh içtiği halde ne acısı dindi ne de sarhoş oldu. Bunun üzerine bir şişe bira daha ısmarladı. Birayı içerken de düşüncelere daldı gitti. Epeyce vakit geçmemişti ve akşam karanlığı çökmek üzereydi. O bahar akşamının saydam havasında demir yolunun iki yanında toprak hızla akıp gidiyordu gerilere doğru. Köyler, bağlar, yollar, insanlar, hayvan sürüleri Yedigey'in gözleri önünden hızla geçip gidiyorlardı. Fakat bunların hiçbiri onu pek fazla ilgilendirmiyordu. Gittikçe artan iç acısı, geçmişin kapanıp gittiğini ve bir daha yakalanamayacağını da hissettiriyor, bu da ayrı bir üzüntü veriyordu ona. Raymalı Aga'nın veda sözlerini bir kere daha hatırladı. Kara kara dağlardan göç inen de, morlu morlu dağlardan göç inen de, panayırda beni bekleme Begimay. Bir yedigey kendisini kayın ağacına bağlanmış, aşağılanmış, mahvedilmiş Raymalı Aga'nın yerinde hissetti. Lokantalı vagonda dışarısı iyice kararıncaya kadar oturdu. Zaten içerisi iyice dolmuş ve sigara dumanından soluk alınmaz olmuştu. Yedigey öbür yolcuların neden böyle kayıtsız, kaygısız olduklarına, ipe sapa gelmez laflarla niçin bağıra çağıra konuştuklarına, bu kadar çok içki ve sigara içmelerine şaşıp kalıyordu. O lokantalı vagona erkeklerle gelen kadınlar hiç hoşuna gitmiyordu. Bunların yüksek sesli arsız arsız gülüşleri çileden çıkarıyordu onu. Oturduğu yerden sendeliğe sendeliğe kalktı. Elinde tepsiyle gürültülü masalar arasında dolaşan garsonu bulup hesabı ödedi. Kendi kompartımanına doğru yürüdü ve yerine ulaşıncaya kadar trenle birlikte iki yana sallana sallana birçok vagon geçti. Bu arada kendini daha mutsuz, talihsiz, yapayalnız hissediyordu. Niçin yaşamalıydı bu dünyada? Ne işi vardı onun bu tren yolculuğunda? Nereden gelip nereye gitti, niçin gitti, gecenin karanlığında hızla ilerleyen bu trenin nereye ulaşmak istediği pek ilgilendirmiyordu onu. Sahanlıklardan birinde durdu. Yanan alnını kapının serin camına dayadı. Sağa sola bakmadan, gelip geçen yolcuları aldırmadan öylece bekledi. Tren ırgalana ırgalana yoluna devam ediyordu. Yedigey isteseydi o kilitli kapıyı kolayca açardı. Çünkü bütün demir yolcularda olduğu gibi onun cebinde de bu kapıyı açacak bir anahtar vardı. Kapıyı açar ve adımını atıverirdi. Bozkırın karanlıklarında, ta uzaklarda bir yerde iki ışık gördü. Ona gel gel diyorlardı sanki. Uzun süre gözden kaybolmadı bu ışıklar. Tenhada tek başına bulunan bir evin iki penceresi miydi bunlar, yoksa çoban ateşi mi? Mutlaka birileri vardı orada. Kimdi onlar? O tenha yerlerde ne işleri vardı? Zarife ve çocukları olabilir miydi? Eğer onlarsa trenden atlar, bir solukta yanlarına koşar, Zarife'nin ayaklarına kapanır, yüreğinde biriken acıları, üzüntüleri dışa akıtarak hiçbir utanç duymadan hüngür hüngür ağlardı. Uzaklaştıkça silinmekte, kaybolmakta olan iki ışığa gözlerini diken Yedigey hıçkırıklarını boğarak sessiz sessiz ağlamaya koyuldu. Yanan alnı kapının camına dayalıydı. Gelip geçen gürültülü yolcuları aldırmıyordu. Yüzü gözü ıpıslaktı. İsteseydi kapıyı açar ve atlayıverirdi. Tren iki yana sallana sallana ve hızlı ilerliyordu. Kara kara dağlardan göç inen de, morlu morlu dağlardan göç inen de, panayırda beni bekleme Bekimay. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeyi sarı özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa, bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya, batıdan doğuya gelir gider, gelir giderdi. Ak kuyruklu iri bir çaylak, çevreyi gözetlemek için Malakumdu Çap Vadisi'nden havalandı. Kendi av bölgesini iki defa gözden geçirirdi. Biri öğleden evvel, ikincisi öğleden sonra. Sarı özek üzerinde süzülen çaylak aşağıya dikkatle bakıyor, sürünen pislik böceklerinden çevik hareketli kertenkelelere kadar hiçbir canlıyı gözden kaçırmıyor, daha geniş bir açıdan bakmak için arada bir kanat çırparak hafif hafif yükseliyordu. Böylece çemberler çize çize asıl avlanma alanı olan yasak bölgeye yaklaştı. O geniş alana dikenli tellerle çevrildikten sonra tilkiler ve öteki dört ayaklı etçil hayvanlar giremiyordu. Bu yüzden de orada uçan ve sürünen pek çok yiyecek vardı onun için. Tel örgüler çaylığa engel olamazdı. Bu dikenli çitlerin ona zararı değil yararı olmuştu. Bununla beraber o dikenli tellere pek sokulmaması gerektiğini de anlamış bulunuyordu. İki gün önce tepeden aşağısını süzerken bir tavşan yavrusu görmüş ve hemen ok gibi dalmıştı hayvanın üzerine. Yavru tavşan yakınında bulunan tel örgünün altına kaçmıştı ve çaylak onu yakalayayım derken az daha tam göğsünden telin dikenine saplanacaktı. Son anda durumu fark edip var gücüyle kanat çırparak kendini frenlemişti ama yine de göğsünden birkaç tüy telin dikenine takılıp kalmıştı. O zamandan beri dikenli tellere sokulmuyordu. İşte şimdi yine bu yerlerin ve göklerin hakimi olarak kanat çırpmadan süzgün süzgün dolanıyor, yerdeki sürüngenlerin dikkatini çekmemeye çalışıyordu. Bu sabah ilk gözetleme uçuşumda uzay alanındaki asfalt düzlüklerde insanların, makinelerin telaşlı telaşlı gidip geldiklerini gözlemişti. Arabalar hızlı hızlı gidip geliyor ve daha çok roketlerin çevresinde dolanıyorlardı. Bu roketler uzun zamandan beri platformların biraz açığında, burunları gökyüzüne dönük duruyorlardı. Çaylak bunları görmeye alışmıştı. Ama bugün olağan dışı bir hareket vardı burada. İnsanlar da, arabalar da çoktu ve bunlar hep hareket halindeydiler. Ak kuyruklu çaylak, deveye binmiş bir adamla onun peşinden gelen gürültülü iki aracın, uzun kızıl tüylü bir köpeğin bozkırı geçtiklerini ve sonra tel örgülerin yanına gelip durduklarını da görmüştü. O dikenli teli aşamadıkları için durdukları belliydi. O kızıl tüylü köpeğin insanların çevresinde neşeli neşeli koşturması keyfini kaçırıyor, sinirlendiriyordu onu. Ancak bunu belli edemez, bir köpeğin seviyesine düşemez, o kadar alçalamazdı. Onun için yukarıda süzülerek olacakları merakla bekliyor, insanların yanında kuyruğunu oynata oynata dolaşan o köpeği de gözden kaçırmıyordu. Yedikey başını kaldırıp yukarı bakınca gökyüzünde süzülen çaylağı gördü. Büyük bir ak kuyruk dedi kendi kendine. Ben de onun gibi bir çaylak olsaydım beni burada kim durdurabilirdi? Hemen havalanır, ana beytteki kümbetlerden birinin üzerine konardım. Tam o sırada yoldan gelen bir arabanın gürültüsünü duydu. İşte geliyor, Allah verdi işimiz uzgide diye düşündü. Jip tel örgülere saptı ve hızla gelip nöbetçinin beklediği yerde durdu. Nöbetçi de hazır ola geçip Teğmen Tansıkbay'ı selamladı. Teğmen arabadan inince de ona tekmil vermeye başladı. Teğmen'in mesele şu ki, Teğmen bir el işaretiyle onun sözünü kesti. Sonra da parmaklığın dışında bekleyenlere dönerek sordu. Kim bu yabancılar? Benimle görüşmek isteyen şikayetçiler kim? Siz misiniz diye sordu Yedike'ye. Yedike hemen cevap verdi. Biz Goy Karagım. Ana beytke Cet Bey turup kaldık. Kalayda bolsa yardımdeş karagım. Dipnot, biziz oğlum. Ana beyte yetişemeden durup kaldık. Nasıl olursa yardım et oğlum. Biziz oğlum. Ana beyte varamadan burada kala kaldık. Bir şeyler yap, bize yardım et evlat. Yedigey böyle konuşurken madalyaları görünsün diye eğilmişti ama bunun Tansıkbayev üzerinde hiçbir etkisi olmadı. O daha sözünü bitirmeden resmi tavrını göstererek öksürüp boğazını temizledi ve soğuk bir sesle ve kaşlarını çatarak Yedige'ye ''Yabancı yoldaş'' dedi. ''Benimle Rusça konuşun lütfen. Şu anda görevimin başındayım.'' Buranlı Yedige bu tavır karşısında neye uğradığını şaşırdı ve kekeleye kekeleye ''Ha affedersin, şey affedersin, öyle ya, hata ettim.'' Sözüne devam edemedi. Bu soğuk tavır karşısında söyleyeceklerini de unutmuştu zaten. Onu bu güç durumdan Uzun Adil Bey kurtardı. Teğmen yoldaş, izin verirseniz dileğimizi ben arz edeyim. Söyleyin ama kısa olsun dedi Teğmen. Bir dakika, merhumun oğlunu da çağırsak. Adil Bey böyle dedikten sonra biraz açıkta bir aşağı bir yukarı gezip duran Sabit Can'a seslendi. Ey Sabit Can, sen de gel. Sabit Can elini sallayarak kendiniz konuşup halledin diye kaba bir şekilde sırtını döndü. Adil Bey'in yüzü pancar gibi kızardı. ''Affedersiniz Teğmen yoldaş, işlerin bu duruma gelmesine biraz gücendi de, o bizim merhum Kazankap'ın oğludur, damadı da burada, Römork'ta.'' Kendisinden söz edildiğini işiten damat, çağrıldığını zannederek Römork'tan indi. ''Bu ayrıntılar beni ilgilendirmez.'' dedi Teğmen. ''Siz işin aslını, ne istiyorsanız onu anlatın bana.'' ''Peki, kısa ve açık olarak.'' ''Tamam, kısa ve açık olarak.'' Uzun Adil Bey kim olduklarını, buraya nereden ve niçin geldiklerini anlatmaya başladı. O anlatırken Teğmen'in yüzüne dikkatle bakan Yedigey, onun yüz hatlarından hiçbir hayrı, yardımı dokunmayacağını anlamıştı. O buraya sadece formalite gereği yabancı dediği bu kişilerin şikayetlerini dinlemek için gelmişti. Yedigey'in yüreği sıkıldı. Tansıkbayev denen bu Teğmen'in karşısında Kazankap'ın ölümüyle ilgili her şey, bütün hazırlıklar, merhumu ana beyte gömmeye gençleri razı etmek için gösterdiği bütün çabalar, onu sarı özeye bağlayan bütün değerler, hayaller, düşünceler, sarı özek tarihi, her şey bir anda anlamını yitirmiş, sıfıra inmişti. Orada kalbi en ince yerinden kopmuş, kırılmış olarak, tarifsiz kederler içinde öylece duruyordu. Hele o korkak Sabitcan'ın o duruşuna hem gülmek hem ağlamak geliyordu içinden. Çünkü daha dün kadehler dolusu vodka içen, ilahlar ve robotlaşan insanlar hakkında akıl almaz şeyler söyleyen, bilgiçlik taslayarak Boranlıların cahilliğiyle alay etmeye kalkışan bu herif, şimdi ağzını açıp tek kelime söylemeye cesaret edemiyordu. Karanlığın akışlı püsküllü örtülerle süslediği, donattığı devesine bakınca da gülmek ve ağlamak istiyordu. Bütün bunlar niçindi, neye yarayacaktı? Ana dilini konuşmak istemeyen ya da ana dilinde konuşmaya korkan bu küçük adam, Tansıkbayev adlı bu küçük teğmen, Karanır'ın niçin süslendiğini ne bilir, ne anlardı? Kazangöp'ün Ayyaş damadına da gülmek ve ağlamak geliyordu içinde. Ayyaş olsa da dün ağzına bir damla içki almayan, yol boyunca sarsıla sarsıla giden römorkta merhumun tabutu başında oturan bu zavallı da şimdi römorktan inip yanlarına geliyor ve mezarlığa gitmelerine izin verileceğini sanıyordu. Yedigey kızıl tüylü köpeğe yolbarsa bakınca da gülmek ve ağlamak istiyordu. Bu cenaze alayında ne işi vardı onun? Şimdi niye onların yola çıkmalarını sabırla bekliyordu? Bunun ona ne yararı olacaktı, ne umuyordu? Ama bilinmez. Ne de olsa sadık bir hayvandır. Belki sahibinin üzüntülerle karşılaşacağını sezmiştir de o güç günlerinde onu yalnız bırakmamak istemiştir. Kalıbek ile Cumali'yi araçlarında direksiyon başında bekleyen o iki genç sürücüye gelince onlara ne diyebilirdi? Bütün bu olanlardan sonra onlar kendisi hakkında ne düşünürlerdi? Yedigey kalbinin en ince yerinden ve derinden yaralanmıştı. Üzgündü, kırgındı, aşağılanmıştı. Aynı zamanda zapt edilmesi güç bir öfke kabarıyordu içinde. Hiddetten kanı beynine sıçrıyor, şakakları zonkluyordu. Ama çok kızdığı zaman nasıl tehlikeli olduğunu bildiği için de güçlükle de olsa kendini tutuyordu. Hem sonra sevgili dostu Kazangöp'ün cenazesini daha toprağa bile vermeden bu kadar kızmaya hakkı yoktu. Onun yaşında bir adama hiddete kapılıp sesini yükseltmek de yakışmazdı. Bu yüzden sözle ve hareketle öfkesini belli etmemek, duygularını dışarı vurmamak için dişlerini sıktı, sabretti.